Ayrım 4. Sayfa 34. Suyun içindeki çıplak ayakları bu banyonun ıslak izini koruyorlardı. Ayaklarının cildi ise daha koyu görünüyordu. Beşir ona yaklaşıp bir şeyler söyledi. Kız çocuğu bana dönüp gülümsedi ve Beşir'le Arapça konuştu. "Kız kardeşim," dedi Beşir bana. Sonra annesinin çamaşır yıkamaya geleceğini ve kız kardeşinin de onu beklediğini açıkladı. Kızın adı Radra'ydı. Yeşil anlamına geliyordu Arapça. Benim duyduğum heyecan kadar o da hoş, duru, çocuksu bir sesle anlatıyordu bunları. "Kendisine 2 kuruş vermeni istiyor," diye ekledi. 10 kuruş verdim ona ve gitmeye hazırlandığım anda çamaşırcı anne çıka geldi. Çok çekici, irice, geniş alnında mavi bir dövme bulunan bir kadındı. Antik kaneferoslar gibi başının üzerinde bir çamaşır sepeti taşıyordu ve tıpkı onlar gibi bele kadar bolca gelip birden ayaklara doğru düşen koyu mavi renkte geniş bir kumaşa bürünmüştü. Dipnot: Kaneforos, eski Yunan'da bazı bayramlarda başında kutsal sepet taşıyan genç kız. Beşir'i görür görmez azarladı onu. Beşir de kabaca karşılık verdi. Küçük kız aralarına girdi ve üç arasında çok sıcak bir tartışma başladı. Sonunda Beşir yenilgiye uğramışçasına annesinin bu sabah kendisine gereksinim olduğunu açıkladı bana. Şalımı uzattı, üzgün bir biçimde ve ben de kendi başıma yürüyüşe devam etmek zorunda kaldım. Henüz 20 adım atmamıştım ki şalım dayanılmaz bir ağırlıktaymış gibi geldi bana. Terden sırılsıklam gördüğüm ilk kanepeye bıraktım kendimi. Beni bu yükten kurtaracak bir çocuğun belirmesini umut ediyordum. Kısa bir süre sonra bana kendiliğinden yardımı sunan ilk kişi hiç de ürkek olmayan bir Sudanlı kadar siyah 14 yaşlarında bir çocuk oldu. Aşur'du adı. Eğer bir gözü kör olmasaydı bana güzel bile görünecekti. Çene çalmayı seviyordu. Irmağın nereden kaynaklandığını, parktan sonra nasıl vahaya uzanıp onu baştan aşağı kat ettiğini anlattı. Yorgunluğumu unutmuş onu dinliyordum. Her ne kadar Beşir bana epey eğlendirici geliyorsa da onu çok fazla tanıyordum artık ve arkadaş değiştirmekten de mutluydum. Hatta bir başka gün tek başıma parka inme ve bir kanepeye oturup mutlu bir karşılaşma rastlantısı bekleme kararı bile aldım kendi kendime. Sık sık duraklamalar yaptıktan sonra Aşur ve ben kapımın önüne vardık. Onu eve davet etmeyi arzuluyordum. Ancak Marcelin'in ne düşüneceğini bilemediğimden cesaret edemedim. Marcelin'in yemek odasında pek cılız ve çelimsiz görünüşü nedeniyle ben de ilk önce acımadan öte tiksinme duygusu uyandıran küçük bir çocukla ilgilenirken buldum. Biraz çekingen bir biçimde, "Zavallı küçük, hasta," dedi Marcelin. "Hastalığı bulaşıcı olmasa bari, nesi var?" "Tam olarak bilmiyorum henüz. Her yerinden az çok yakınıyor. Epey kötü konuşuyor Fransızcayı. Beşir yarın burada olduğunda ona çevirmenlik yapmakta yararlı olur. Ona biraz çay veriyorum." Sonra sanki kendini affettirmek istercesine ve ben orada öyle hiçbir şey söylemeden ayakta dikildiğim için "İşte," diye sürdürdü konuşmasını. "Çoktandır tanıyorum onu. Eve getirmeye cesaret edememiştim bir türlü. Seni yormaktan ya da belki canını sıkmaktan çekiniyordum." "Neden olsun ki?" diye bağırdı. "Eğleniyorsan eğer istediğin bütün çocukları topla buraya." Hemen ardından Aşur'u kolaylıkla içeri alabileceğimi düşündüm ve bunu yapmadığıma da biraz sinirlendim. Bu anda karıma bakıyordum. Anaç ve sevecendi. Sevgisi öylesine dokunaklıydı ki küçük çocuk biraz sonra giderken tamamıyla canlanmıştı. Gezintimden söz ettim ve niçin tek başıma çıkmayı yeğlediğimi tatlılıkla Marcelin'e açıkladım. Genellikle gecelerim gene buz kesmiş ya da terden sırılsıklam olmuş bir halde uyandıran sıçramalarla kopuk kopuktu. Bu gecem hemen hemen hiç uyanmadan çok iyi geçti. Ertesi sabah henüz saat 9'da çıkmaya hazırdım. Hava güzeldi. Kendimi epeyce dinlenmiş, hiç zayıf değil, neşeli, hatta eğlenceli buluyordum. Hava ılık ve sakindi fakat yine de taşıtacağım kimseyle ahbaplık kurmak amacıyla şalımı yanıma aldım. Parkın taraçamıza bitişik olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bir an sonra oradaydım. Büyük bir hayranlıkla gölgesinin içine dalıverdim. Çiçekleri yapraklarından çok önce açan akasyalar çevreye kokular saçıyorlardı. Tabii eğer duyumlarımla içime işlediği hissine kapılıp beni heyecanlandıran bu bilinmeyen hafif koku her yönden, her şeyden yayılmıyordu. Çok kolaylıkla soluk alıyordum zaten. Adımlarım daha rahattı. Ancak ilk kanepeye oturdum fakat yorgun olmaktan çok şaşkın, sanki kendimden geçmiş gibi. Bakındım. Gölgeler değişken ve hafifti. Toprağın üzerine düşmeyip yalnızca ilişiyorlardı sanki. "Ey işte, dinledim. Ne istiyordum? Hiçbir şey. Her şey. Eğleniyordum her gürültüden. Küçük bir ağacı anımsıyorum. Kabuğunun dokusu uzaktan bana öylesine acayip görünmüştü ki Ona elim sürmek için yerimden kalkmak zorunda kaldım. Okşarcasına dokundum ona. Bir hayranlık kapladı içimi. Anımsıyorum. Bu sabah mı doğacaktı nihayet? Yalnız olduğumu unutmuş, hiçbir şey beklemiyordu. Saatin bile farkında değildim. O güne kadar çok düşündüğüm için az hissetmişim gibi geliyordu bana. Öyle ki sonunda şaşkınlığa düştüm. Duygum bir düşünce kadar güçlü oluyordu. Öyle geliyordu bana dedim. Çünkü ilk çocukluğumun geçmişinin derinliklerinde darmadağınık binlerce duygudan binlerce ışık uyanıyordu nihayet. Yeniden duygularımın bilincine varmam, onları endişeli bir biçimde tanımama yol açıyordu. Evet, artık uyanmış olan duygularım bir tarih içinde buluşuyorlar, kendilerine yeniden bir geçmiş kuruyorlardı. Yaşıyorlardı duygularım, yaşıyorlardı. Yaşamamızlık etmemişlerdi hiçbir zaman. Çalışma yıllarımın belirsiz ve hileli bir yaşamın içinden bile çıkıp ortaya koyuyorlardı kendilerini. O gün hiç kimseye rastlamadım. İyi de oldu. Cebimden Marsilya'dan hareket ettiğimden beri açmadığım Homeros'un küçük bir kitabını çıkarıp Odessa'dan 3 cümle okudum, ezberledim. Sonra ritimlerinde yeterli bir gıda bularak ve dilediğimce bir haz duyarak kitabı kapadım ve titreyerek olunabileceğine inandığımdan çok daha canlı ve zihnim uluktan uyuşmuş bir halde öylesine kala kaldım. Bölüm 4. Bu arada sağlığımın iyiye gittiğini sevinçle gören Marcel'in birkaç gündür Vaha'nın olağanüstü meyve bahçelerinden söz etmeye başlamıştı. Açık havayı ve yürüyüş yapmayı seviyordu. Hastalığımın ona sağladığı özgürlük büyülenmişçesine döndüğü uzun yürüyüşler yapmasına olanak tanımıştı. O zamana kadar kendisiyle gelmem için beni özendirmeye cesaret edemeyerek ve henüz tadamayacağım zevklerin öyküsüyle kederlendiğimi görmekten korkarak bunlardan hiç söz etmemişti. Fakat şimdi iyi olduğuma göre iyileşmemi tamamlamakta bu zevklerin çekiciliğine güveniyordu. Yürümekten ve bakınmaktan duymaya başladığım tat beni bunlara doğru yöneltiyordu. Ertesi sabah birlikte dışarıya çıktık. Marcel'in hiçbir ülkede benzerini görmediğim acayip bir yolda önden yürümeye başladı. Yol epey yüksek iki toprak duvar arasında sanki kaygısızca dolanıyor. Bu yüksek duvarların sınırladıkları bahçelerin biçimleri onu gönüllerince eğip büküyor. Yol bir kavis çiziyor ya da çizgisini değiştiriveriyor. Girer girmez bir dolan başta kayboluyorsunuz. Artık ne nereden geldiğinizi ne de nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Irmağın sadık suyu patikayı izleyerek duvarlardan biri boyunca uzanıp gidiyor. Duvarlar yolun kendi toprağından yani Vaha'nın her tarafındaki bu pembemsi ya da açık gri renkli kirli topraktan yapılma su toprağın rengini biraz koyulaştırıyor, yakıcı güneş ise ısısıyla onu çatlatıp sertleştiriyor. Fakat ilk sağanakla birlikte toprak yumuşuyor ve o zaman üzerinde çıplak ayaklarının iz bıraktığı plastik bir zemine dönüşüyor. Duvarların ötesinde hurma ağaçları biz yaklaşınca kumrular uçuştu. Marcel'in bana bakıyordu. Yoğunluğumu ve sıkıntımı unutmuştum. Bir tür esirme, suskun bir sevinç, beden ve duygular heyecanı içinde yürüyordu. Bu anda hafif bir esinti çıktı. Bütün hurmalar sallandı ve biz en yüksek hurma ağaçlarının eğildiğini gördük. Sonra hava yeniden duruldu ve duvarın ardından yükselen bir kaval sesi duydum açıkça. Duvarda bir gedik. Oradan girdik. Burası gölge ve ışık dolu bir yerdi. Sakin ve sanki zaman ötesinde gibiydi. Sessizlik ve hışırtılarla dopdolu akarak hurma ağaçlarını sulayan ve ağaçtan ağaca uzanan suyun hafif şırıltısı. Kumruların belli belirsiz çağrışları, bir çocuğun çaldığı kavalın sesi. Çocuk bir keçi sürüsüne bakıyordu. Yarı çıplak devrilmiş bir hurma ağacının kütü üzerinde oturmuştu. Yaklaşmamızdan ürkmedi, kaçmadı. Yalnız kaval çalışına ara verdi bir an. Bu kısa ara sırasında uzaktan bir başka kavalın ona yanıt vermekte olduğunu fark ettim. Biraz daha ilerledik. Sonra daha uzağa gitmek gereksiz dedi Marcel'in. Bu meyve bahçelerinin hepsi birbirine benzer. Tek farkı Vaha'nın sonuna doğru biraz daha geniştirler. Şalı yere serdi. Dinlen. Orada ne kadar kaldık hiç bilmiyorum. Saatin ne önemi vardı ki? Marcel'in yanımdaydı. Uzanıp başımı dizlerinin üzerine koydum. Kavalın sesi hala şırıldıyor, zaman zaman kesiliyor, yeniden başlıyordu. Suyun şırıltısı. Bir keçi meyliyordu ara sıra. Gözlerimi kapadım. Alnıma Marcel'in serin elinin dokunduğunu hissettim. Hurma ağaçlarının yaprakları arasından hafifçe sızan yakıcı güneşi hissediyor. Hiçbir şey düşünmüyordu. düşünceden bana ne? Öylesine olağanüstü hissediyordum ki. Ve zaman zaman yeni bir gürültü. Gözlerimi açtım. Hurmaların çevresindeki hafif rüzgardı. Bize kadar inmiyor, yalnızca yükseklerdeki hurmaları oynatıyordu. Ertesi sabah aynı bahçede Marcelin ile birlikte gittim. Aynı günün akşamı ise tek başıma. Kaval çalan keçi çobanı oradaydı. Yaklaşıp konuştum onunla. Lasif de adı. 12 yaşındaydı ve güzeldi. Bana keçilerinin adlarını, kanallara Segias dendiğini söyledi. Hepsinin her gün akmadığını anlattı. Akıllıca ve tutumluca dağıtılan su bitkilerin susuzluğunu gideriyor, sonra da hemen kesiliyordu. Her hurma ağacının dibine ağacı sulamak için suyu içinde toplayan dar bir çukur kazılmıştı. Çocuğun kapaklarla oynayarak bana açıkladığı ustaca yapılmış bir bent sistemi suyu yönetip susuzluğun fazla olduğu yerlere yönlendiriyordu. Bir sonraki gün Lasif'in erkek kardeşlerinden birini gördüm. Yaşça biraz daha büyük, daha az güzeldi. Adı Lahmi'ydi. Kesilmiş eski hurma ağaçlarının gövdelerindeki çentiklerden bir merdivenmiş gibi yararlanarak başı budanmış bir hurma ağacının tepesine kadar tırmandı. Sonra dalgalanan giysisinin altından parlak bir çıplaklığı göstererek çevik bir biçimde indi. Budanmış ağacın tepesinden küçük bir toprak matara getiriyordu. Matara oraya yeni açılmış çentiğin yanına Arapların çok hoşlandığı tatlı bir şarap yapmakta kullanılan hurma ağacının öz suyunu toplaması için asılmıştı. Lahminin ısrarı üzerine tadına baktım fakat yavan, buruk ve şurubumsu tadı hiç de hoşuma gitmedi. Ondan sonraki günler daha ilerilere gittim. Başka bahçeler, başka ağaçlar ve başka keçiler gördüm. Marcel'in dediği gibi bu bahçelerin hepsi birbirinin aynıydı ancak yine de farklıydılar. Ara sıra Marcel'in bana eşlik ediyordu. Fakat çoğu kez meyve bahçelerine girer girmez onu yorgun olduğuma, oturmak istediğime, daha fazla yürümek gereksinimi olduğundan beni boş boşuna beklemek zorunda kalmamasına ikna ederek terk ediyordu. Böylece gezintiyi bensiz tamamlıyordu. Ben çocukların yanında kalıyordum. Kısa sürede çoğunu tanıdım. Onlar da uzun uzun çene çalıyor, oyunlarını öğrenip onlara yeni oyunlar gösteriyor, bilye oyununda bütün paramı kaybediyordum. Bazıları uzaklara kadar bana eşlik ediyorlardı. Yürüyüşleri parantez içinde yürüyüşlerimi her gün biraz daha uzatıyordu. Parantezin sonu. Eve dönmek için yeni bir geçit gösteriyorlar. Paltomla şalımı yanımda getirdiğim zamanlarda da yükümü elimden alıp taşıyorlardı. Onları terk etmeden önce birkaç kuruş dağıtıyordum. Ara sıra beni evime kadar geçiriyorlardı. Hep oynayarak bazen de kapıdan içeri giriyorlardı. Öte yandan Marcel'in de çocuklar getiriyordu. Okula gidenleri getiriyor, onları çalışmaya özendiriyordu. Okul çıkışı uslu ve uysal olanlar yukarı çıkıyorlardı. Benim getirdiklerim ise farklıydılar. Fakat oyunlar birbirine kaynaştırıyordu onları. Her zaman şurup ile şekerlemeler bulundurmaya özen gösteriyordu. Kısa süre sonra başka çocuklar gelmeye başladılar kendiliğinden. Bizden davet beklemeksizin. Hepsini teker teker anımsıyorum. Hepsi gözümün önünde. Ocak ayının sonuna doğru havalar birden soğudu. Soğuk bir rüzgar esmeye başladı ve sağlığım bundan hemen etkilendi. Vahayı kentten ayıran büyük açıklık benim için aşılmaz oldu ve ben yine park ile yetinmek zorunda kaldım. Sonra yağmur yağdı. Kuzeyde iyice ufuktaki dağları karla örten dondurucu bir yağmur. Bu sıkıcı günleri ateş başında tasılı, kötü havayla ağırlığını hissettiren hastalığa karşı şiddetle savaşarak geçirdim. İç karartıcı günler. Ne okuyabiliyor ne de çalışabiliyordum. En küçük bir hareket bunaltıcı terler dökmeme yolu açıyordu. Dikkatimi bir şey üzerinde toplamak beni bitkin düşürüyordu. Özenle soluk almaya titizlik göstermediğimden boğuluyordum. Bu sıkıcı günlerde benim için olası tek eğlence çocuklardı. Yağmur yüzünden en samimi olanlar geliyordu eve. Giysileri sırılsıklam olmuş bir halde halka yapıp ateşin karşısında oturuyorlardı. Uzun saatler geçiyor, hiçbir şey söylemeksizin onlara bakmanın dışında başka bir şey yapamayacak denli çok yorgun, çok hastaydım. Ama sağlıklarının varlığı iyileşmeme katkıda bulunuyordu. Marcel'in üstüne titrediği çocuklar zayıf, cılız ve çok usluydular. Hem bu çocuklara hem de Marcel'ine sinirleniyordum ve sonunda dışladım hepsini. Doğrusu korkutuyorlardı beni. Bir sabah kendim hakkında şaşırtıcı bir keşifte bulundum. Karımın himaye ettikleri arasında parantez içinde belki de güzel olduğu için parantez sonu beni sinirlendirmeyen tek çocuk olan Moktir. Odamda benimle yalnızdı. O zaman kadar pek sevmemiştim bu çocuğu. Fakat Parlak ve koyu bakışları aklımı çeliyordu. Kendime iyice açıklayamadığım bir merak hareketlerini izlememe neden oluyordu. Ateşin karşısında dirseklerim şömineye dayalı bir halde ayakta duruyor ve önündeki kitaba dalmış gibi görünüyordu. Ama arkamı döndüğüm çocuğun hareketlerini aynadaki yansımalarından izleyebiliyordum. Moktir gözetlendiğinin farkında değildi ve benim okumaya daldığımı sanıyordu. Onun gürültü çıkarmaksızın Marcel'in masada bir el işinin yanına bıraktığı küçük bir makasa yaklaştığını ve bunu gizlice kapıp bir hamlede bornozunun içine soktuğunu gördüm. Hızla yüreğim çarptı bir an. Fakat en bilgece uslamalar bile bende en küçük bir isyan duygusu uyandıramadılar. Dahası da var. Beni o anda saran duygunun sevinçten başka bir şey olduğunu kanıtlayamadım kendime. Moktir'e benden çalması için yeterli zamanı bıraktıktan sonra yeniden ona doğru döndüm ve hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya koyuldum. Marcel'in bu çocuğu çok seviyordu. Ancak karımı gördüğümde Moktir'e eli vermek yerine makasın kaybolduğunu açıklamak için bilmem ne türlü bir masal uydurmamın nedeni herhalde onu üzmek korkusu değildi sanırım. O günden sonra Moktir en sevdiğim çocuk oldu. Bölüm 5. Biskra'daki ikametimiz daha uzun süre devam edemezdi. Şubat yağmurları sona erince şiddetli sıcaklar patladı. Sağanak yağmur altında geçirdiğimiz birçok tatsız günden sonra bir sabah aniden gök maviliği içinde uyandım. Kalkar kalkmaz taraçanın en yüksek yerine koştum. Gökyüzü ufkun bir ucundan öbür ucuna kadar pırıl pırıldı. Şimdiden yakıcı olan güneşin altında buharlar yükseliyor, bütün vaha tütüyordu. Uzaktan taşmış olan Ued'in gürültüsü duyuluyordu. Hava öylesine berrak, öylesine güzeldi ki kendimi hemen daha iyi hissettim. Marcel'in geldi, çıkmak istedik ancak çamur engelledi bizi o gün. Birkaç gün sonra Lasif'in meyve bahçesine gittik. Ağaçların gövdeleri ağır, yumuşak ve suyla şişmiş gibiydi. Neyle beslendiğini bilmediğim, günlerce suya boğulmuş bu Afrika toprağı şimdi sudan sarhoş, yeni enerjilerle dop dolu kış uykusundan uyanıyor ve sanki benim ikizim gibi yankısını içimde hissettiğim çılgın bir ilkbaharı gülümsüyordu. Önceleri Aşur ile Moktir bize eşlik ettiler. Bana günde yalnızca yarım franka mal olan basit dostluklarından tat alıyordum hala. Fakat kısa bir süre sonra artık sağlıklarının bana örnek oluşturmasına gereksinim duymayacak kadar zayıf olmadım ve oyunlarında neşem için gerekli gıdayı bulamadığım için onlardan bakıp ruhumun ve duygularımın heyecanını Marcel'ine yönelttim. Bundan duyduğu sevinçten gördüm ki daha önceleri hiç de neşeli değildi. Oynak ve acayip tutumumu zayıflığıma vererek çoğu kez onu savsaklamış olduğumdan dolayı bir çocuk gibi özür diledim ondan ve bu ana kadar sevemeyecek denli yorgun olduğumu ancak bundan böyle sağlığımla birlikte aşkımın gelişmesini de hissedeceğimi belirttim. Gerçeği söylüyordum. Fakat kuşkusuz epey zayıftım hala. Çünkü ancak bir ay sonra Marcel'ini arzuladım. Bu arada sıcaklar her gün biraz daha artıyordu. Bizi Biskra'da tutan hiçbir şey yoktu. Daha sonraları orasını bana anımsatan çekiciliğinden başka. Yola çıkma kararımız çok ani oldu. 3 saatte bavullarımız hazırdı. Tren ertesi gün şafakta hareket ediyordu. Son geceyi anımsıyorum. Hemen hemen yüz yuvarlak olan ay ardına kadar açık pencereden odamın içine düşüyordu bütünüyle. Sanırım Marcel'in uyuyordu. Yataktaydım fakat uyuyamıyordum. Yaşamdan başka bir şey olmayan bir tür çok hoş bir ateşle yandığımı hissediyordum. Kalktım, suda ellerimle yüzümü ıslattım. Sonra camlı kapıyı iterek taraçaya çıktım. Saat epey geçti. Ne bir gürültü ne bir esinti, hava bile uyumuş gibiydi. Uzaktan çakallar gibi bütün gece uluyan Arap köpeklerinin sesi işitiliyordu belli belirsiz. Önümde küçük avlu, karşımdaki duvarda eğik bir gölge parçası, renksiz ve yaşamsız düzenli hurma ağaçları sonsuza dek donup kalmışlardı sanki. Uykuda bile bir yaşam çarpıntısı bulunur. Oysa hiçbir şey uyuyor görünmüyordu burada. Her şey ölmüş gibiydi. Bu sessizlikten ürktüm. Birden sessizlik içinde karşı koymak, ortaya çıkmak, üzülmek istercesine yaşamın acıklı duygusu öylesine şiddetle, neredeyse acıyla ve öylesine coşkuyla beni sarmaladı ki haykıracaktım. Eğer hayvanlar gibi bağırabilseydim. Elimi tuttum, anımsıyorum. Sağ elimle sol elimi tutup başıma götürmek istedim ve götürdüm. Neden mi? Yaşadığımı kendime kanıtlamak ve buna da hayran olmak için. Alnıma, göz kapaklarıma dokundum. bir titreme sarıverdi beni. Bir gün gelecek diye düşündüm. Bir gün gelecek ve ben o gün çok susamama karşın suyu dudaklarıma götürecek güce bile sahip olamayacağım. İçeri girdim fakat hemen yatmadım. Bu geceyi dondurmak, belleğime kazıyıp unutmamak istiyordum. Ne yapacağımı bilmeksizin bir kitap, İncil'i aldım masanın üstünden. Gelişi güzel açtım. Eğilerek okuyabiliyordum ay ışığında. İsa'nın Pierre'e söylediği şu sözcükleri okudum. Ne yazık ki bir daha unutamadığım şu sözcükleri. Şimdi sen kendine bağımlısın ve istediğin yere gidersin. Fakat yaşlanınca ellerini açacaksın. Ellerini açacaksın. Ertesi gün şafakta yola çıktık. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler ve yazılışları. Radra. R-H-A-D-R-A. Kaneforos. K-A-N-E-F-O-R-O-S. Aşur. A-S-H-O-U-R. Homeros. H-O-M-E-R-O-S. Odessa. O-D-Y-S-S-E-I-A. Lasif. L-A-S-S-I-F. Segias. S-E-G-H-I-A-S. Lahmi. L-A-C-H-M-I. Moktir. M-O-K-T İ R Uet O U E D Pierre P I E R R E